Selam herkese. Talkcast'in bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Yine bir ara verdik, bir etkinlik arası verdik. O yüzden o sırada yeni bölüm gelmedi. Etkinlik de güzel geçti. Çok şükür atlattık ve gördüğümüz yani tepkilere bakılırsa da güzel geçtiğini düşünüyorum. Benim açımdan da çok keyifli ve çok güzel geçti. Etkinlikten sonraki ilk bölüm Halil İbrahim Nuroğlu bizimle. Kendisini sahibinden.com'dan tanıyoruz. Ben daha önceden hepsi buradan aslında takip etmeye başlamıştım. Ve o günden beri de bu ana kadar takip ediyorum. Çok da çok fazla da şey öğrendiğim. Yani birebir çalışma fırsatı hiç bulmadık gerçi ama sosyal medyadan takip edebildiğim kadarıyla kendisinden çok fazla şey öğrendiğimi söyleyebilirim. Halil, abi hangisini kullanıyorsun bu arada? Halil mi, İbrahim mi? Halil galiba.
Hangisini rahat edersen genelde Halil tercih ediyorlar ama sen de.
Okey, tamam. Ben de Halil'i tercih edeyim. Halil abi bizimle. Kendisini sahibinden.com'dan tanıyoruz. Abi kendini bize tanıtmak ister misin? Kısaca seni tanımayanlar için nasıl anlatırsın?
Konuya şöyle mi girmek lazım bilmiyorum ama artık emekliliğimize yaklaştık biz sektörde diye düşünüyorum. Biraz fazla şey mi olur? Kötü mü olur bu giriş bilmiyorum ama. Yaklaşık 16 yıl oldu çünkü sektöre gireli ve ben buna biraz mutfak benzetmesi yapıyorum. Yani yaklaşık 16 yıl süresi boyunca geliştirme ve tasarım bir aranda başladı. Çünkü webmaster terimiyle başladık biz bu işe. O yüzden ben kendimi artık bence emekli sınıfına koymamda haklılık payı buluyorum. Sonrasında da son yaklaşık bir 10 yılı da tasarım olarak devam ediyor süreçlerde. Şu an sahibinden.com'da çalışıyorum. Design Ops pozisyonunda çalışıyorum. Ondan öncesinde hepsi burada çalışıyordum. Ondan önce Smart Message ODC firmasında çalışıyordum. Ve D&G diye bir firma vardı. Onlarla çalıştım. Şimdilik 1,5 yıl oldu sahibinden.com'da. Design Ops pozisyonunda çalışıyorum.
Süper. Ben bu arada yani geçmişine baktığımda öğrendim. Aslında seni tanıdığım, takip etmeye başladığım süreçten itibaren hiç bilincinde değildim. Ama senin de şu an bahsettiğin gibi webmaster yani aslında bir yazılımcılık kariyerin de olmuş galiba değil mi? Doğru mu anlıyorum?
Aynen öyle. Aslında ilk baştaki 6 yıl tam anlamıyla yazılımla devam etti diyebilirim. Yani .NET yazdım, sonra frontend yazdım. Sonra bu işin tasarım tarafı benim daha fazla ilgimi çektikten sonra da tasarım tarafına kaydım. O yüzden her mutfağın her aşamasında çalıştığım kısım burasıydı tam olarak.
Bunun herhalde artık yıllardır sektörü tartışılan bir şey ama zannediyorum ki senin de bu alanda söyleyecek, özellikle bireysel anlamda tecrübe ettiğin için söyleyecek çok şeyin vardır. Yani yazılım geçmişinin hem özellikle yani hem ön yüz hem arka tarafında bir tecrüben olması, tasarımcılığında ve tahmin ediyorum ki şu anki bulunduğun aslında Design Ops pozisyonunda ne gibi katkıları oldu? Bunlardan bahsetmek ister misin?
Aslında Batuhan, Design Ops pozisyonunun yani daha doğrusu isminin Design Operation'dan geldiğini aslında herkes bilir. Yani bunu hani teknik terim anlamında söylemek istemiyorum ama burada Design Operation deyince sadece tasarım operasyonu gibi de bakmamak gerekiyor. Bu işin performans tarafı da çok değerli. Ekibin scalable olması da önemli ve iş yaparken o süreci nasıl yöneteceğin de çok önemli. Süreç çünkü seninle başlıyor ama sürecin çıktısını veren geliştiriciler oluyor. Biz ürün tasarlarken veya bir şey yaparken. O yüzden aslında tüm aşamalardaki detaylara hakim olduğunda süreci, o yapılacak olan tasarım sürecini veya çıktısının kalitesine kadar tüm süreci daha yönetilebilir bir halde görüyorsun. Yani yazılım geçmişi olmanın avantajı en büyük aslında burada oluyor.
Yani aslında evet, o senin sorumluluk alanının dahilinde olan sürecin çıktısına kadar olan kişiyle senin bilgili ve tecrübeli olman oraları daha iyi denetleyebilmeni, daha iyi kontrol edebilmeni sağlıyor sanırım.
Kesinlikle, kesinlikle.
Bu sayede aslında biraz da Design Ops rolünün detaylarına zaten bir girizgah yapmış olduk ama tam anlamıyla şeyi sormak istiyorum. Şimdi Design Ops benim özellikle son yıllarda duymaya başladığım bir title. Açıkçası çok öyle bir fikrim, tecrübem yok zaten ama çok bir fikrim de yok bu title'ın tam sorumluluklarıyla alakalı. Bu konuda bizi bir aydınlatmak ister misin? Yani tam olarak Design Ops nedir? O ne yapar süreç boyunca?
Genelde bu sorulara hep şey cevabı veriyorum ya. Ben hani Google'da açıp cevap bulabilecekleri tarzda sözlük açıklaması yerine ben deneyimimle alakalı bir açıklama yapmak isterim buna.
Çok güzel bir şey söyledin. Araya giriyorum, özür dilerim. Aslında Talkcast'in direkt şu an konseptini açıkladım. Ben Talkcast ilk ya böyle bir şey yapsam dediğimde aslında katılımcılardan hem etkinliklerde hem bu podcast bölümlerinde katılımcılardan duymak istediğim şey her zaman bizim zaten girip makalelerde Google'da bulabileceğimiz ham haliyle değil de Sen bunu nasıl deneyimliyorsun? Zaten bir sonraki sorularda geleceğiz senin aslında sahibinden.com'da kir sorumluluklarından vesaire de bahsedeceğiz ama DesignOps'u sen bireysel olarak nasıl, Halil Nuroğlu nasıl deneyimliyor? Sen ne anlıyorsun DesignOps'tan? Onu dinlemek isterim.
Eyvallah. Ya aslında yaklaşık belki de 4 yıl öncesinden de benim de duyduğum bir terimdi bu. Merak ederek de başladığım bir konuydu. Yani aslında hepsi burada bunun başlangıcı diyebilirim bu işin. Bu konularda belki hoş olur mu bilmiyorum ama bazı ortamlar vardı istediğiniz yapamadığınız. Aslında istifaların sebepleri de böyle şeyler olur. Yani hepsi burada güzel bir başlangıç olup güzel bir emek akıttığımız bir süreç oluşmuştu orada. DesignOps'u biraz dizayn sistemle de bağlıyorum bu konuyu bu arada. Çünkü çok yakın bir şey. Aslında DesignOps bir pozisyon, çıktısı dizayn sistem diyebilirim ben bunu. Genellemek amaçlı söylüyorum. Serüvenim aslında orada başladı. Hepsi burada üzerinde başladı. Şimdi bunun masterpiece kısmı aslında biraz sahibinden oluyor. Çok fazla oradaki deneyimle beraber aslında sahibinden de bu ihtimali daha da yükselttik. Hatta yakın zamanda bir tweet atmıştım bununla ilgili. Sahibinden şu an evin yüzünde herhangi bir şey değişmiyor, bir şey görmüyorsunuz, fark etmiyorsunuz ama yani bunun süresini tabii ki oradaki roadmap'e göre değişken bir şey olacak. Yani net bir tarih veremiyorum ama güzel bir çıktı olacağını garantisini veriyorum.
Süper. Bunu da duymak güzel oldu bu arada. Yani sahibinden bir kullanıcısı olarak.
Eyvallah. Şimdi bu tasarım sistemi dediğimiz aslında şey DesignOps dediğimiz kısım abi. Şu an hepimiz ekiplerde bir sürü işlere koşuyoruz. Yani bu roadmap'teki belli olan feature'ları vesaire herkes bu tasarımcıların tamamı onu aktif bir şekilde koşuyor ve koşarken iş yaparken bazı detayları az sonra yaparız. Çünkü yetişmesi gereken noktalar oluyor. Bu Agile'den kaynaklı veya bir şeyden kaynaklı artık oradaki eksiklerden kaynaklı. Yetişemediğimiz ve arkaya dönüp düzeltemediğimiz bir sürü olay oluyor aslında. Bunun kod tarafında da refactor dedikleri kısım oluyor. Bunun tasarım tarafında aslında tam bir ismi var mı? Onunla ilgili bir bilgim yok ama refactor edemediğiniz bazı süreçler oluyor. Buradan kastım şu. Her tasarımcının farklı bir disiplini var, çalışma disiplini var. Bunları tekilleştiremediğiniz noktada problem şuradan başlıyor. Sen izne çıkıyorsun. Bir arkadaşın geliyor senin işin devam etmesi gerekiyor orada. Kendi dokümanı gibi göremediği için o noktayı, oradaki sistem vesaire herhangi bir şey, işte açılan page'leri kadar düşünebilirsin. Figma dosyasının açtığında soldaki page'ler düşün, oradaki flow yapısı düşün, oradaki tüm detayları düşün. Bunların hepsinin aslında standartize edilmesi gerekiyor. Bunları kişiler nasıl rahat edebiliyorsa o şekilde çalışarak devam etmiş. Ama herkes de, çünkü herkesin bir yoğurt işi var ya, bu tasarımcılarda var, geliştiricilerde de var. Bunları tekilleştirip tek bir çatı altına çekmediğin süre boyunca sisteme bir şekilde ölçekleyip büyütemiyorsun. Bu da sana zaman içerisinde yavaşlatma veya işte şu sayfa neredeydi, şu sayfayı bulabilir miyiz, şu sayfanın bende şey güncel hali yok gibi konular doğuruyor. Bunu her ürün şirketinde aslında çok fazla gördüğüm bir konuydu. DesignOps pozisyonu da aslında tam olarak bu noktaya biraz dolduran bir nokta oluyor. Yani aslında öndeki kişilere hani siz koşun, siz sürecinizi hızlı bir şekilde yapın. Arka tarafı bir şekilde bir toparlayıp bir sistem haline getiren kişiye diyorum ben. Yani bundan sonra yoğurt işimizi şöyle yapalım. Çünkü herkes de bu problemi görüyorum ben dediğin nokta oluyor aslında. Sen orada şeyi yapıyorsun. Problemleri analiz etmeye çalışıyorsun. Burada tasarımcının problemlerini analiz ediyorsun. Tasarım problemleri değil. Zaten tasarım problemleri kendisi oradaki UX designer veya product designer onlara bakmasını istiyor. Özetle yani tek bir cümle indireceksem tasarımcı abi deneyime odaklansın. DesignOps da onun çalışma ortamındaki rahatlığını sağlasın.
Süper.
Tamamen aslında bu.
Peki burada yani bir aslında şöyle ben şimdi şöyle hayal ediyorum. Kendimi sahibinden konuda bir product designer olarak hayal ediyorum ve benim seninle senin yaptığın işle olan ilişkin nasıl oluyor? Günlük yani o micro management kısmı oluyor mu yoksa hani oradaki ilişkiyi o aradaki bağlantıyı nasıl yönetiyorsunuz? Bunu da duymak isterim.
Workflow konusu şöyle oluyor. Şimdi dizayn sistemde ilişkisi var demiştim ya tam olarak aslında sorunu karşılık bu oluyor gibi alıyorum. Micro management kelimesini orada bir belki biraz açarsan daha doğru şekilde cevaplayabilirim.
Yani aslında orada şöyle yani micro management'tan kastım bir tasarımcı tabii ki hani sen şunu yap bunu yap diye yönlendirmek anlamında değil ama yani bir tasarımcı senin yaptığın işle nasıl kendi sürecine dahil ediyor? Ne aşamada başlıyor bu işbirliği? Belki bu soruya aslında şuradan girmek daha doğru olur. Soruyu da daha doğru sorabilmek adına. Şimdi benim bu tarz büyük organizasyonlarda bu tarz nasıl diyeyim, senin aslında az önce adlandıramadığınız, ben de şu an yaşıyorum. Yani refaktör diyelim. Bu refaktör süreci bana çok büyük ve böyle nasıl anlatabilirim, zor bir süreç gibi geliyor aslında. Ve sen buraya daha büyük ihtimalle sahibinden koma katıldığında daha öncesinde böyle bir şey var mıydı bilmiyorum. Önce onu sorayım hatta. Yoktu sanırım. Evet. Ve sen hani o süreci nereden başlıyorsun? Yani evet, şimdi ilk atışı, ilk kazmayı vuruyoruz dediğin yer neresi ve ne aşamada sen aslında tasarımcıların günlük hayatına etki edecek, onların süreçini iyileştirecek aşamaya gelmiş oluyorsun gibi gibi aslında buralarda birazcık dolaşmak istiyorum.
Anladım bak. Yani sorun aslında çok geniş kapsamlı ve çok da güzel oldu. Hani açık
farkındayım. Evet, detaylandırmaya çalışıyorum ama buralarda birazcık dolaşabiliriz bence. Çünkü benim merak ettiğim konular, özür dilerim böldüm ama yani bir tasarımcının bahsettin ya hani, evet, bir product designer zaten işi tasarımsal problemleri çözmek, araştırmasını yapmak, ürünü iyileştirmek vesaire. Sen onun sürecine etki etmeye ne aşamada başlıyorsun ve ilk bu süreci inşa etmeye ne yaparak başlıyorsun?
Anladım. Şimdi yaklaşık 1,5 yıl oldu sahibinden'e gireli. Süreç o kadar kapsamlı ve büyük ki hala daha şey değil. Workflow'umuzu tam oturtturamadık. Buradaki kastettiğim yapılacak şey aslında çok belli. Ama o seviyeye gelene kadar yapılması gereken tonla iş var. Buradakilerden en başta bir tanesi, işe girer girmez, yani bir ürün, bir şirkete girer girmez, ilk yapılan şeyin ben UI envanter çıkartılmasından olması gerektiğini düşünüyorum. Bu UI envanterle başlıyor aslında bütün süreç. Hatta bunlarla ilgili bizim C-level'larla falan sürekli bir toplantımız oluyor. Yani 2 haftada 1 zaten C-level'larla toplantımız var. Yani burada şunu yapıyoruz. Bütün ekranlardaki kullanılan ne kadar UI elementi varsa, bu envanterden kastım da onların çıkartılması, toplanması bir yere. Orada anlık şey kararı mı verilmiş? Bunları sorgulamalarını istiyoruz. O anki duruma göre mi karar verilmiş? Yoksa belki de bazen anlamsız kararlar verilebiliyor. Yani hiç sorulmuyor vesaire, bir şey olmuyor. O şekilde yayına çıkmış şeyler olabiliyor, ürünler olabiliyor veya kararlar olabiliyor. Bunları tekilleştirmesini istiyoruz karşı tarafın. Şimdi bunları topladığımız bir versiyon yapalım. Hani bütün o tutarsız olan ekranların bir toplandığı versiyon çıkıyor. Bu versiyonla beraber biz artık bunu bir standart haline getiriyoruz. Yani diyoruz ki işte bundan sonra bu tip UI elementleri kullanacağız, bu tip şeyler yapacağız vesaire. Bu standart haline geldikten sonra tasarımcılar, çünkü tasarımcıları konuyu bıraktığında şöyle oluyor. Yani ben yeni bir stil buldum. Yani yeni bir şey denedim. Çok hoşuma gitti. Bunu ürüne sirayet edelim. Yani bir yerden ben başlayayım bunu kullanmaya. Aslında bir yerden başlaman için şu an başlayamazsın. Şu an durman lazım buna. Önce bunu bir sistem haline getirip tek bir yapıdan, tek bir repodan, tek bir komponentten çekilebilir bir yapıya dönmesi lazım sistemin. Sistem buna döndükten sonra istediğin her türlü tasarım veya her türlü UI ekranı orada deneyebilir hale gelebilirsin artık. Çünkü sen yaptığında o sadece o sayfada kalıyor. Yani o flow'da kalıyor veya. Bunu bütün şirketin tamamını yayamıyoruz. Ben örnek veriyorum. Bir bottom sheet'im var. O bottom sheet'i orada yapıyorsun ama diğer ürünün hiçbirinde kullanamıyorsun. Çünkü oradaki refaktör edilmesi gereken bir code base var. Yani eski kodla yazılmış bir hali var. 20 yıl öncesinden, 30 yıl öncesinden. Onu bir refaktör edilmesi lazım ki sonra o senin bottom sheet'ini entegre edebiliyorlar. Bunların yaşanmaması ve deneyimin kopmaması adına ilk başta süreçte kesinlikle yeni bir şey eklettirilmeyecek şekilde önce bir mevcut gitmelerini istiyoruz tasarımcıların. Bu hatta şu an işte 1,5 yıl sürmesinin sebebi biraz da bu. Yani bütün her şeyi önce bir tekilleştiriyoruz. Tekil bir yapıya çekiyoruz. Şimdiden sonra istediğiniz tasarımı, istediğiniz UI'yi, istediğiniz stile deneyebilir hale getiriyoruz tasarımcıları. Hani burada işte tasarımcılara böyle bir şeyimiz oluyor. İşte buna ben engel diyorum ama faydalı bir engel. Bu birincisi. İkincisi, orada workflow'da nasıl dahil oluyoruz? Design sistem süreciyle dahil oluyoruz aslında tasarımcıların workflow'una. Hani nasıl bir agile'de backlog, işte to do veya progress, ondan sonra review kısmı geliyor. Review kısmında UX writer, design sistem ve işin sahipleri olarak review'lardan geçiyor. Yani tek bir review'dan geçmiyor aslında. 3 tane aşamadan geçiyor. Design sistem review olarak ben girdiğimde ekranla ilgili hiçbir deneyim yorum yapmıyorum aslında. Orada sadece kullandığı bileşenlere bakıyorum. Yani daha farklı bileşenle bir kullanılabilir miydi, çözülebilir miydi? Veya yeni bir bileşen doğurmuş mu? Buradaki problemi ve ihtiyacı ne? Onu anlamaya çalışıyorum. Eğer gerçekten böyle bir ihtiyaç doğmuşsa o ihtiyacı alıp design sistemdeki o bileşen ekliyoruz feature olarak veya bir prop olarak. Orada süreçlerine ben dahil oluyorum şeylerin, tasarımcıların. Aslında hiçbir deneyimsel şeylerine yorum yapmıyorum. Orada zaten tasarımcının o kabiliyette olduğunu bildiğimiz için Design System Review olarak ben hiçbir şekilde, ya Design Ops olarak hiçbir şekilde tasarımcının o şeyine, aldığı tasarım kararına direkt etki yaptığım bir konu oluşmuyor.
Peki burada aslında güzel bir noktaya değindin. Çünkü bu aklımdaki sorulardan bir tanesiydi. Aslında şunu merak ediyordum ben. Senin yaptığın iş şu an anladığım kadarıyla aslında işin daha çok ön yüz tarafındaki tutarlılığı sağlamak adına sürdürülen bir operasyon. Ve zannediyorum ki sadece UI elementlerini şu an anladığım kadarıyla içeren bir operasyon. Peki orada şimdi tutarsızlık aslında tasarımcı tarafında her zaman sadece bir komponentin farklı kullanımları ya da işte farklı ihtiyaçlar için, özür dilerim, aynı ihtiyaç için farklı komponentler üretilmesi değil ya. Aslında tutarsızlık çoğu zaman tasarımcının yazdığı bir wording'deki dil farklılığı da bir tutarsızlık. Ya da benzer ihtiyaçlar için izlediği akışların içerisindeki bilgi mimarisindeki tutarsızlık da bir tutarsızlık aslında. Yani UI'de belki bakıyorsun çok bir etkisi yok. Belki hatta aynı komponentlerle yapıyor. Fakat akışın UX'i o kadar farklı ki bu da bir tutarsızlık yaratıyor. Buradaki bu UX odaklı tutarsızlıkları da sizin sürecin içerisinde değil şu an anladığım kadarıyla. Peki bunu sağlayan bir departman var mı? Bu nasıl, oradaki işbirliği nasıl oluyor? Kimler sağlıyor bunu?
Orada çünkü takım liderleri giriyor işin içine aslında. Oto. Takım liderlerinin review kısmında aslında 3 kişiden bahsetmiştim ya orada. Design sistem olarak, yani design auto olarak ben giriyorum. UX writer olarak bizde Burcu var. Burcu giriyor. Ondan sonra da o deneyim konusundaki problemler, yani business ihtiyacını görecek olan o UX flow'un diyeyim, düzgün yapmış mı yapmamış mı, orada da leadler işin review'ünü yapıyor.
Anladım. Yani o taraf aslında yine product design leadlere kalmış oluyor birazcık.
Aynen öyle. Aynen öyle.
Süper.
Araya şey de ekleyeyim ben, aslında design ops deyince sadece bu kısımda bitmesin. İçeride Figma'ya gelen yeni özellikler vardır. Hani görüyorsun aslında sen de.
Evet.
Bunların workshoplarında yapıyoruz. Hem tasarımcılara hem de geliştiricilere. İçeride o özelliklerin bütünlüğüyle beraber, yani bir üründen nasıl fayda sağlarız, ne kadar maksimum fayda sağlarız, bunu sağlayabilecek workflow'lar da içeride düzenliyorum. Workflow'lar diyorum ya.
Workshoplar düzenliyorum.
Aynen, workshoplar düzenliyorum. Bu da bir büyük bir etki sağlıyor. Ondan sonrasında da kullanılacak olan bir asetler varsa, buradaki asetten kastım işte ikon kütüphanesi olabilir, font olabilir. Bunların kararların noktasında da test noktasında aslında işte şöyle bir ürün aset var ya da resource var. Şunlarla ilgili bir çalışma yapıyorum ben, işte aldığımız şeylerle. Bu bizim işimizi göre, işte örnek veriyorum, line mı, solid icon mu kullanacağız bundan sonra? Veya bunun kararını nasıl verelim? Tasarımlardaki o bütünlüğü nasıl sağlarız konularını? Onlar da aslında design ops'tan çıkıyor. Bu tasarım kararına burada biraz girmiş oluyor. Sebebi de şu. Bu arada bu karar verirken bireysel verilmiyor. Tüm ekipçe bu değerlendirme yapılıp veriliyor. Çünkü aldığımız bir ikon setin, örnek veriyorum, biz UI seti olarak kullandığımızda, UI ikon seti, sistem ikon seti olarak kullandığımızda, işte 12'de düzgün çalışması lazım, 10'da düzgün çalışması lazım, 16-24 düzgün çalışması lazım gibi konulara, yeni gelen bir tasarımcıya veya işte tasarımcı kararı olarak bırakmak istemiyoruz. Çünkü kümülatif düşünmek başka bir şey. Lokalde düşünmek başka bir şey. Yani oradaki görüntüde bu ikon setleri benim çok hoşuma gitti, bunu kullanmak istiyorum dediği zaman, onu yayamadığımız noktalarda işte bunu anlatabilmek gerekiyor karşı tarafa. Bu kararlarda da biraz hani etkin oluyor design ops'un yine şeyleri, çıktıları. Çünkü bütün ekranlara bakıyoruz. Bir de şu var Batuhan, biz bu master files diye bir projelerimiz oluşuyor şu an içeride. Yani her kürenin, bu arada sahibinden kürelere bölünmüş, aslında takımlara bölünmüş bir şirket, diğer büyük şirketler gibi. Her kürenin bir design sistemi var kendi içinde. Bu bir de global design sistemimiz var. Global design sistemden çekilen bütün kararları aslında daha çok design ops karar veriyor. Ya da bunlar da etkin oluyor diyeyim. Lokal design sistemlerdeki çıkartılan, örnek veriyorum, ilan küresinin çok özel bir bileşeni vardır. Sadece ilan küresi içerisinde kullanılma bileşendir. Onun geliştirmesi ilan küresindeki alt design ops diyebilirim ona şu anlık. Onlar team lead'lerin üstünde bu sorumluluk, ama sonrasında artık bu yavaş yavaş küre haline geldiğinde, yani design sistem küresi haline geldiğinde, yavaş yavaş bu parçaları da design sistemin lokal design sistem, lokal design ops diyeyim daha doğrusu buna, o isimlerle beraber şirketin takım şeyde yayılacak, büyüyecek diyeyim bu şekilde.
Süper. Hemen araya giriyorum abi, kusura bakma. Aslında az önce belki bir yanlış anlamış olabilir miyim diye teyit etmek istiyorum. Şu an aslında Cybernetcom'da yaptığınız süreçte siz bu sistemi inşa ederken mevcut UI'nin noktasına kadar her şeyi aynı şekilde mi geçiriyorsunuz, yoksa aslında bu süreç bir redesign sürecini de içeriyor mu? Yani 1,5 sene sonra ya da 2 sene sonra biz Cybernetcom'da görece iyileştirilmiş bir UI görecek miyiz? Yoksa tam anlamıyla aynısını, sadece daha sistematik hale geldiği, ya sizin tarafınıza etki eden bir şey mi göreceğiz? Yoksa end user tarafında bir etkisi farklılığı olacak mı bunun?
Yani Vatan, isim vermemizde herhangi bir sakınca yok değil mi?
Yani işte, benim açımdan hiçbir sakıncası yok.
Tamam, yok şey açısından dedim. Yani aslında yakın zamanda büyük bir şirketin deneyim, yani özellikle globaldeki bir dizayn sistemini kendi dizayn sistemini değiştirdiği bir süreç oldu ve bununla ilgili Twitter'da bir sürü konu döndü. Yemek sepeti yani aslında. Delivery'nin getirdiği şeyle beraber. Orada deneyim vesaire her şey değişti. Yani UI değişmedi aslında. Deneyimi tamamen değiştirdiler. Sahibinden de biz bunu net bir şekilde yapmayacağımızın kararını aldık. Yani deneyim hiçbir şekilde değişmeyecek. Ama küçük improvement'lar tabii ki doğabilir. Yani o konuda, çünkü tutarsızlığı sağlayan bazı şeyler oluşuyor. Onları tekilleştirebilmek adına mecburuz aslında biraz improvement yapmaya da. Ama onun haricinde yani ben navigation'ı yukarı alayım ya da işte ilan detaydaki aradığım bilgiye üstten değil aşağıya alayım gibi, bu gibi detayların hiçbirini değiştirmeyi düşünmüyoruz ilk etapta. Çünkü derdimiz şu an bizim için bir sistem kurmak, ya tasarım sistemi kurmak. Tasarım sistemi görsel olmaz ya sadece, hani o deneyimi de iyi koruyabilmen de gerekiyor değiştirirken bu yapıyı. Çünkü bunlar böyle kümülatif, tümden değişemez yani. Deneyimi bir anda böyle yok edemezsiniz. Yani bunu sayfa sayfa, flow flow, belki feature feature bunu yapmamız gerekiyor. O yüzden o karar çok net. Mevcuttakini çok yakın bir şekilde göreceğiz. Hatta ilk başta design tokenlarla başlıyor bu konu. Yani şu anki sürecimiz öyle ilerliyor. Design tokenlardan kastım işte renkleri değiştiriyoruz. Renkleri tekilleştirme işi yapıyoruz. Buradaki bunu tematik konseptli de düşünebiliriz. Şu an mevcut tema sahibinin artık herkes ağlıyor bu konuda. Dark teması yok ve hani bununla ilgili tonlarca yorum var ya, öyle böyle değil. haklılardı. Hatta çevrenizde yani vardır, senin de benim de var. Galerici akrabalar var. Yani artık yalvarıyorlar bana, hani sen değil misin artık bunun? Çok da doğru kişiye bu sefer yalvarıyorlar. Yani normalde şey derler ya, ya benim arabayı satamadık. Yani hani bir baksana o işe falan. Halbuki o departmanla değilsin, alakan yoktur, ama çok haklı yerden geliyorlar. Cevap veremiyorum bu sefer. Hani bizim departman değil abi diyemiyorum orayı. bunu
yani bir, herhangi yani bir galericiyle bir light mode dark mode tartışması yapabiliyorsan ne mutlu sana abi. Ben çevremdeki galericilerle bu minvalle bir tartışma yapamıyorum.
Bizimkiler buluşma ya. Bizimkiler buluşma. özetle şey, işte design tokenları işte toparlamaya çalışıyoruz. İlk hedefimiz bu. Buna ikon seti ve tipografi. Hani bu konuda da belki sana nasip oldu diyeyim. Yakında da yayına çıkacağı için söylememde sakınca yok. Özel bir font tasarımı yapıldı.
Süper.
Aynen. Taner sağ olsun. Taner Ardalı. Güzel bir font tasarımı yaptı Grotesk ailesinden bize. Onu yakın zamanda paylaşacağız. Bütün üründe, özellikle şu an webde başlayacak bu. Bütün üründe bir fontumuz değişecek. Çünkü ne derler, mevcut üründe de görüyorsunuz hani bu şey değil. Abi sahibinden de yani 7-8 tane farklı font kullanılmış. Yani her gelen bir hegemonya stilinde kendi şeyini kurmaya çalışmış farklı temalarda. Zaten sistemin, tasarım sisteminin olması gereken şeyi bu. Şu an bir ekrana başlıyoruz. Şöyle düşün, bir flow'a başlıyoruz. Bir kısmını Lucida ile gidiyoruz. Bir kısmını Avenir ile gidiyorsun. Bir kısmını şeyle gidiyorsun. İşte Proximo Nova ile, hadi yani. Her türlü font vardı içeride. İşte bunları tekilleştirmek adına önce renk, tipografi, ikon, bunları toparlıyoruz. Bunları yayın alacağız. Sonrasında da bileşenlerle bu iş ve hatta flow bazlı ilerleyeceği için, örnek veriyorum, hesabım menüsü altındaki tüm ekranların önce değişmesi, daha böyle kullanıcıların az gördüğü ekranlardan yavaş yavaş sirayet ettirerek en genele şekilde gidecek. Değişikliğin süreci bu şekilde ilerleyecek.
Ya süper. Aslında anladığım kadarıyla gerçekten de ilk başta söylediğin gibi sizin en büyük şu anki üzerine çalıştığınız projenin en büyük etkisi aslında içerideki tasarımcılara, yani end user'dan ziyade siz yine içerideki tasarımcının ilk olarak işini çözüp sonra zaman içerisinde yine end user'a odaklı geliştirmeler yapacağınızı söylediniz.
Kesinlikle. Çünkü yani design sistemin ve design ops'un oradaki en büyük faydası da abi ürünün hızlı bir şekilde development yapabilme kabiliyetini arttırması gerekiyor. İlk benefitlerinden bir tanesi budur aslında tasarım sisteminin. Bunu sağlayamadığı noktada zaten o hızlı geliştirme işi de bitiyor. Yani bir iş çıkıyor mesela, onu yapma efor çıkıyor daha doğrusu. Dünya yani onu yapmak için dünya adam lazım. Bunları bir minimize etmemiz lazım ki yeni feature'ları çok daha rahat bir şekilde içeri atabilelim.
Kesinlikle. Yani bunun geliştirme tarafında katkısı illaki yani eminim çok daha fazla vardır. Ama sen de biliyorsundur ki abi aslında tasarımcı tarafında da bu çok büyük bir kanayan yara. Çünkü benim de mesela son çalıştığım şirket Paycent ayrılmadan önce biz de farklı farklı projeler, ürünler üzerinde çalışan farklı farklı tasarım takımları içeren bir şirkettik. Ve ne yazık ki böyle düzenli organize edilmiş bir dizayn sistemimiz yoktu. Haliyle iş bir noktada şuna dönüyordu. İşte head designer, lead designerların artık böyle neredeyse rica minnet, yani tabii ki her tasarımcı kendinden şey yapıyor, olabildiğince tutarlılığı sağlamaya çalışıyor ama senin az önce bahsettiğin review meetinglerinde ortaya çıkan illaki farklılıklar oluyordu ve bunlar neredeyse artık böyle baskılarla ya artık hani şunu şöyle koruyalım vesaire. Yani tasarımcının da aslında bir, ya şimdi product designer ürüne mi odaklansın, ürünü iyileştirmeye mi odaklansın, ortada bir yeni bir feature varsa bunun research'üne mi, işte testine mi, ki biz gerçekten de Paycent'te en sevdiğim yanlardan bir tanesi, bana da çok katkısı oldu o konuda. Hem araştırma hem de test tarafında çok fazla tecrübe edindim. Ama bir noktada artık bu UI'deki sıkıntı benim için yorucu hale geliyordu. Çünkü o kadar zaten bir araştırma test sürecinden geçiyorsun. Bir de halen daha işte öteki tasarımcı diğer üründe şunu nasıl tasarlamış, şu komponenti nasıl tasarlamış, benzer bir flow yapmış mı, gideyim bakayım aman farklılık olmasın falan derken gün içerisinde bir bakıyorsun yani Figma'nın içerisinde oradan oraya gezdiğin, benzerlikler yakalamaya çalıştığın bir süreç haline geliyor. Ve şu an anlattığım bu iyileştirmeler bir tasarımcı için bence veli nimet. Yani özellikle product üzerinde çalışan bir tasarımcı için gerçekten onu sadece product'a bağlayan ve belki de daha verimli olmasını sağlayan bir şey. Birazdan geleceğim bu konuya aslında. Evet, bu konunun bir tasarımcıya etkisi, yazılımcıya etkisi, yani ürüne etkisi var. Bu şüphesiz. Fakat bir de bu işin muhtemelen business tarafına da bir etkisi var. Ona birazdan gelmek istiyorum. Hem o süreci nasıl ikna ettin, business tarafını nasıl bu işe ikna ettin, bunun nasıl benefitleri olacağına inandınız gibi konularda sormak istiyorum. Ama ona gelmeden önce işin tasarım tarafını komple bitirelim istiyorum. O da şuna değineceğim. Yani kariyerini ben de bildiğim ve takip edebildiğim kadarıyla aslında sen de product designer'dan tabii ki öncesinde yazılım ve ardından product designer ve şimdi de design ops olarak görev alıyorsun. Bir product designer design ops'a nasıl dönüştü? Sen kendinde bu ilgiyi nerede gördün? Ve tabii ki bu bilgiyi de nasıl yarattın kendinde? Bunu da dinlemek isterim.
Ya aslında Türkiye'de herhalde kimse kariyerini şey yapmıyor diye düşünüyorum. Planlı olarak çok, özellikle benim tarafımda böyle oldu. Planlı olarak böyle yapmadık. Süreç seni oraya bir şekilde getirdi düzenli olarak. Ya genel anlamda da kendi bireysel hayatımda da çok böyle şeyimdir. Sistematik yaşarım yani. Çok daha düzgün. Hani vaktinde olmaya çalışırım. İşte evim genelde çok daha derli topludur, düzgündür. Ve tasarımcı olunca da haliyle şey oluyor. Birçok şeye dikkat eder halde oluyorsun. Bu sadece iş hayatında değil. Yani özel hayatında da aynı oluyor bu konular. Şeyi seviyorum. Yani bu yapısal reformu diyeyim. Sistematik kurmayı, ölçekli bir yapılar kurmayı. Yani mimari kurmayı sevdiğim bir süreçti bu. Geliştirme ortamından belki de gelmiş bir özellik de olabilir. Çünkü orada da işe başlamadan önce bir model yapısı kuruyorsunuz. O model yapısı üzerine bütün yapıyı inşa ediyorsunuz. O konuda belki temel oradan sağlam geldiği için bu tasarım tarafında da böyle bir ihtiyacı zaten çoğu şirkette gördüğümüzde yani bunu HubSpot'ta da yaşadım, Smart Message'da da yaşadım. Giriyorsun ve şey kaotik. Yani süreç kaotik, her şey kaotik. Bunları bir sistem haline getirmek lazım dediğin nokta. Çünkü o sistem haline gelmedikten sonra ben de çalışamıyordum. Beni de çok yoruyordu süreç. Aslında biraz böyle yavaş yavaş itti beni. Öyle başladı. Yani dönüşümüm aslında öyle başladı. Design tarafından Design Ops kısmına. Product Design kısmında.
Ve zannediyorum orada yani o öğrenme sürecini de aslında değişmek istiyorum birazcık da. Yani kendini bu tarafa sahibinden.com'da Design Ops sorumluluğunu elde edecek bilgi ve donanıma nasıl hazırladın? Gerçekten söyledin yani işte hepsi burada bunun öncüsü oldu vesaire ama yine de hem teorik hem pratik anlamda o şeye nasıl geldi bunu da merak ediyorum.
Yani aslında sektörü şöyle diyeyim, Medium'u çok fazla takip ediyorum ben. Medium'daki yazıları vesaire çok fazla okuyorum veya e-postama gelen o derlenmiş mailleri falan çok fazla. Design Ops terimini ilk kez öyle duymuştum zaten 4 veya 5 yıl önce. İlk kez söylendiği zaman bu design sistem kavramı da o zamanlar yeni yeni doğuyordu. Hatta yani herkesin belki de bildiği ama aklına getirmedi. İlk aslında design sistem konusu Bootstrap'tir yani. Hani şeyden de önce yani bu tasarım tarafındaki şeylerden
evet,
de önce.
Evet aslında doğru.
İlk Bootstrap'tir yani. Aslında oradan başlıyor bu yapı. Ya böyle bir yapımız olsa böyle bir şey kullansak falan deyip böyle içimden şey yaptığım bir konuydu. Sonra bu yazıları okumaya başlayınca ihtiyaçları zaten seni o tarafa yönlendirdiği için dediğim gibi aslında biraz hep böyle şey oldu. Süreç iterek getirdiği bir konu oldu. Böyle şudur net bir cevabım olamıyor maalesef şuna. Ama bunu nasıl kurarız deyip araştırdığım çok konu vardı. O konuda Polaris'i çok fazla incelemişimdir çok çok öncesinde. İşte IBM'in karbonunu çok fazla incelemişimdir. Yani bunlar hepsi buradanın zamanında olan şeyler. Sonrasında hatta hepsi burada da bu konuda bayağı bir şey de akıttık. Emek de akıttık. Hatta ben mesai sonrası çok çalıştığım olmuştur hepsi burada da. Yani normalde mesaide kendi işimi yapıyordum. Çünkü orada Design Ops diye bir pozisyonum yoktu. Böyle bir sorumluluğum yoktu daha doğrusu. İşler bitiyordu. Saat 6'dan sonra bireysel şey özgür hayatımda olunca, evli olmayınca vesaire. Yapacak en iyi seçenek şey oluyordu benim için. İşim çünkü işimi çok fazla seviyorum. Çok keyif alarak yaptığım bir iş. 6'dan sonra böyle 1'de, 2'de, 3'de eve gittiğim oluyordu benim. Yani kimse hani zorunlu tutmuyordu orada seni ama şöyle bir toplayayım, böyle bir toplayalım. Çünkü giriyorsun abi 4 farklı turuncu renk vardı sitede. Yani checkout'ta farklı, store'da front'ta farklı. Bunları bir toparlamak için öyle bir sketch o zaman kullanıyorduk ve sketch'te bu yapıları kurarak başladık o sistemi kurmaya. İşte şimdi buradan sonra bu library'den çekelim, böyle yönetelim şeklinde süreç ilerledi.
Şu an Figma'nın geldiği halle o dönemki sketch'i düşündüğünde ne düşünüyorsun? Aklından neler geçiyor?
Tabii canım ya versiyon kontrolü için
sketch 39'lar büyük falan büyük ihtimalle herhalde onlar da 39-41 betalar.
Yani library yeni yayınlanmıştı gibi düşünüyorum. Evet. O zaman şey değildi böyle, aktif değildi. Çünkü versiyon kontrol vesaire hani Zeppelin değil de şey kullanıyorduk. Biz version kullanıyorduk. Abstract falan kullanıyorduk. Versiyon kontrolü falan da kurmuştuk dokümanları. Bu master file yapısı kurabilmek adına falan.
Evet.
Şu an mesela sahibinden de o konuda flow'u şöyle açıklayayım ben. Hani bir master file dokümanımız var. Buradaki master file'den kastım şu. İlan küresinin tüm akışlarını baz alan bir sayfa var. Bir Figma dosyası var. Bütün ekranlar orada. Kastettiğim şey şu, gidip oradan iş yapmıyoruz aslında. Yine oradaki flow'dan ekranları alıyoruz, yeni bir proje açıyoruz. Orada süreci tamamlıyoruz. İşte onayları, testleri, bilmemleri, her şey orada bitiyor. Yani o çöp dosyası oluyor bizim gözümüzde. Çerçöp dosyası. Bitti mi? Karar alındı mı? Yayına çıktı mı? Oradaki son ekran neyse artık, kullanıcının da gördüğü son ekranlar neyse, onların hepsini master file'a yeni bir branch açıp master file ekliyorlar. Orada branch'leri review'a da design ops'la yine lead'lere ekliyorlar. Sonra biz onların onaylarını verdikten sonra da master file en güncel döküman haline kalıyor. Bu durumda yeni bir işe başladığın zaman işte hangi dokümandaydı bizim son ekranlar, böyle bir derdimiz yok. Giriyorsun master file'den, alıyorsun abi flow'ları. Devam ediyorsun işini, bitiriyorsun. O dosya çöp dosyası oluyor senin için. Ondan sonra bitmiş her şeyi tekrar şeye taşıyorsun. Master file taşıyorsun.
Bu bayağı iyi bir çözümmüş. Yani o özellikle işte bu yaşanan ya bu sayfanın son hali nerede tartışması zaten çok meşhurdur herhalde.
Şey, branch mantığı o konuda çok iyi çalışıyor mesela şeyde Figma'da. Hani normalde biz bunları abstract versiyonla yapıyorduk.
Evet.
Third party şeyler kullanıyorduk. Biraz sync problemleri yaşatıyordu vesaire. Bizim için de değişiklikleri kontrol etmek amaçlı bu branch mantığı falan yani işe yarıyordu. İşte Design Ops'un aslında derdi de bunlar. Yani o sistemi, mimariyi kurmak, tasarım odaklı tasarımcıların çalışma ortamını rahatlatacak o mimariyi kurabilmek. Hakikaten her ne kadar konuya emekli olarak girsem de yani bir boomer olarak görünmemek adına fazlasıyla okumaya döndürüyor konuyu artık. Bize deneyimle okumayı birleştirip yeni şeylere bakıyoruz aslında. Tasarım şeyinden hafif hafif uzaklaştım ben de iş yapmaktan.
Ya ama hani şey yani sonuçta bu tecrübelerden daha çok faydalanmamız lazım bence. Sen öyle emekli oldum hemen ben inzivaya çekileyim deme sakın abi. Daha sektöre yani bence borçlusun öyle diyeyim. Daha çok şeyim var vereceksen.
İşte böyle sayende işte böyle borcumuzu ödüyoruz diyelim. Eyvallah.
ya yani şimdi tabii şöyle konu ya yani ortadaki ürün sahibinden konuk da sen olunca konuşacak çok fazla şey var. Bunlardan bir tanesi de yani ne yalan söyleyeyim şu klişelere girmeden yapamayacağım. hazır sen az önce birazcık bana pasta atınca ben oradan yakaladım hemen. Benim de moderatörlük skill'lerim gelişti yani bu sürede. Yani şöyle, hani şunu kastetmeye çalışacağım aslında. Dedin ya, yeni bir typeface tasarladık sahibinden komi için. Büyük ihtimalle ilerleyen versiyonlarda yeni hallerinde göreceğiz. Ve hani sahibinden de bu ülkenin çok kült ürünlerinden bir tanesi olduğu için çok artık üzerine klişe tartışmaların başladığı, özellikle tasarım camiasında işte ya tasarım acaba yenilenmeli mi? Yani artık iş şuna geldi. Tasarım artık yenilenmese daha iyi olacak herhalde'ye geldi birçok tartışmada. Ki ben de neredeyse buna çok yakın düşünenlerdenim bir tasarımcı olarak. Bir ürün yani. ya bu konuya da girmesem olmazdı. Yani şöyle, şunu merak ediyorum. Tabii ki bu hani sizin hem business hem de tasarım ekibi olarak alacağınız bir karar. Değişir değişmez fark etmez ama ben burada sizi böyle bir karar alacaksanız, siz buraya sizi değiştirme kararı alacaksanız sizi buraya iten şey ne olacak? Yani gerçekten kullanıcılardan böyle bir araştırma sonuçları alıyor musunuz? Böyle bir istek var mı? Yoksa hani siz de ya değiştirmesek, hazır zaten herkes alıştı bu haline, bir şekilde öğrendi kullanıcılar, bu şekilde gitse diyenlerden misiniz? Burayı nasıl değerlendiriyorsun?
Aslında Batuhan, İki ucun tam ortası gibi mevzuya bakıyorum. Bir problem varsa burada improvement edilir ama bir problem yoksa sırf görüntüsünü beğenmiyorum diye başladığın süreçte orada artık efor kaybına girer bu konu. Çünkü günün sonunda biz bir ürün geliştiriyoruz. Yani bir sanat galerisi veya bir şey yapmıyoruz. Yani sistemin düzgün çalışması lazım. Doğru anlaşılabilir olması lazım. Yani bunda UX konusundan konuya başlayacaksak düzgün çalışabilmesi lazım. İlk hedefler bunlar. Sonrasında tabii ki bir estetik kaygımız var. Yani estetik kaygımızı da komple kenara atmıyoruz. Ama ilk önceliğimiz estetik kesinlikle değil. Net değil. Önce bir sistem kurmak, düzgün çalışabilir bir yapı kurabilmek. Yani ben bir feature eklerken yaklaşık 4 sprint, 5 sprint belki bekliyorsam bunun bir ürün için gelir kazanan bir nokta. Yani burada bir business'ın şeyi var, beklentisi var. İlk önceliğimiz burada tabii ki para kazanmak. Sonrasında bu işin estetik kaygısına dertlenmek. Ama ikisini bir arada yapabilme ihtimalinde var mı? Var. Ama bunu yapabilme için önce buna uygun bir ortam sağlanması lazım. Hani sahibinden nezdinde konuşuyorum bu arada bunu. Önce bu uygun ortamı sağlamaya çalışıyoruz. Bu uygun ortam sağlansın. Sonrasında zaten her şeyi tokenize ettiğimiz noktada kart yapılarını biz şart değildi. Biraz da rounded istiyorsak sadece bir değişken değiştirmeye bakacak yani. O anında bütün tasarım dokümanında da, development ortamında da bir değişkeni değiştirmeye bakacak. Sonrasında çok daha kolay olacak bu süreçler aslında. İlk de hedefimiz bu. Hani yine konu konuya açıyor diye ben de aktarmak istediğim bir konu var. Aslında konu konuya açıyor Batuhan. Mevzu şu. Orada belki dizayn sistemle ürünün farkını daha iyi anlatabilen bir konuyu da anlatayım. Yani içerisinde nasıl birbirine girintili veya ayrı olduklarını. Biz bir sürece başlarken sadece tasarım süreci olarak değil, development süreci olarak düşündüğümüz için biz de dizayn sistemi workflow'u şöyle başlıyor. Tasarım süreci başlar. Araştırma varsa, gerekiyorsa o da yapılır. Çünkü bileşen özelinde baktığımız için birçok şeye, hani bir flow gözüyle bakmıyoruz dizayn sistem veya şeyde UI kit çıkartırken. Buradaki UI kit ve dizayn sistem kavramını da mutlaka hani sorulara not almanı isterim. Bir girelim derim bence. Çok yanlış anlaşılan bir konu çünkü. Bizde geliştirilen her şey, yani tasarlanan her şey önce development'ı yapılması lazım. Yani development'ı da aynı şekilde çıkması lazım. Ve bir de en önemlisi dokümantasyon abi. Dokümantasyonsuz hiçbir işe dan demiyoruz. Hiçbir işe. Yani bir bileşen mi geliştirildi? Bunun propları ne? Tasarımcı ve geliştirici tarafındaki propları ne? Bu da önemli. Yani design, bir bileşenin sağ taraftaki proplarını tasarımcı kullanabiliyorken, örnek veriyorum buna butondan bahsedeyim, en basic bileşen. Hı hı. Type deyip primary, secondary, ghost diye ayırabiliyoruz ya bunları. Ya da stil deyip.
Evet.
Oradaki prop name'in neyse eğer, ben buna stil mi dedim az önce veya type mi dedim? Development'ta da bu prop name'in aynı kullanıyoruz. Ve bu bize ne sağlıyor biliyor musun? Design language kavramı, aslında tasarım dili kavramını. Yani ben hatta bunu en iyi örneğini DNG şirketinde yaşamıştım. Yani yoldayken frontend developer'a şeyi söylemiştim ya, bildiğin reçete gibi, telefonda reçete verir gibi tasarım yaptırmıştım hani. Çünkü mevcutta bileşenler her şey hazır ya. Butonun evet, şu prop'unu şöyle yap, bu prop, şeyini, input'un prop'unu şöyle yap veya özel bir bileşenimiz varsa işte device card gibi, device card'ın prop'unu şöyle yaparsan o tasarım istediğimiz görüntü elde ederiz. Yani tasarım çıkmadan frontendçiye tasarım yaptırıp işi yayına aldığımız bir küçük bir alan olmuştu. Sonra akşam gidip evin tasarımını yapmıştım onu ben. Yani bu design language'in birebir olması o kadar büyük bir fayda ki sana tarifini yapamam. Yani bunu toplantılarda da birisi başka bir şey anlıyorken biri bambaşka bir şey anlamıyor. Bu da çok büyük bir fayda oluyor. Ya bu detaylara özellikle değinmek istiyorum. Bu çok atlanan bir konu. Yani tasarımcı bir kafasına göre bir prop name'ler veriyor. Geliştirici kafasına göre bir proplar veriyor. Sonrasında toplantılarda diller tutmuyor birbirini hiçbir şekilde. Farklı dillerde konuşuyormuşsun gibi oluyor. O yüzden bunlar topladığımız bir web sitesi de haline getiriyoruz. Yani Design System web sitesi. Bunu da bu arada yayınlayacağız. Sahibinden bir tasarım sistemi web sitesi olacak. Çünkü bizim çalıştığımız stakeholder'lar da var dışarıda. Outsource ajanslar, geliştirme ajansları. Bunlarla da beraber çalıştığımız noktalar oluyor ve bu noktada bize gelip şey demesin. Yani işte navigation bar'ın propları neydi? Ben bunu bilmiyorum. Veya işte şu an mevcutta nasıl olur bu çoğu şirkette? Ben söyleyeyim. Bir onboard olan bir geliştirici veya tasarımcı aç dokümanları bir bak orada var. Hani işte oradan
Evet.
bir örnek bir code base var ona bir aç bir bak falan derler. Yok abi böyle bir şey olmaması gerekiyor. Dokümantasyonun linki atılacak. Orada tasarımcı veya geliştirici modu diye bir şey koyduk biz. Yani o dokümana geldiğinde tasarımcı noktasına geçtiğinde sana özel bir açıklama var. Developer tarafına geçtiğinde sana özel bir açıklama var. Bir bileşeninle ilgili tüm detayları.
Bu
Şimdi bu
çok
konu
iyiymiş ya, çok iyi bir
ile
detaymış bu.
bağlayacağım şimdi şeye, bu senin bahsettiğin konuya. Yani özetle ilk önceliğimiz sistemi kurup sonra abi tasarımdaki o estetik kaygısını üstüne eklemek. Ama ilk önceliğimiz gerçekten ürünün düzgün çalışması, performans çalışması, para getirmesi, sonra estetik kaygı.
Ki zaten bu bahsettiğiniz sistemi kurduğunuzda aslında estetiği güncellemeniz ve yenilemeniz de çok çok daha
Haklı.
kolay olacak.
Kesinlikle, kesinlikle.
Çok güzel, teşekkür ederim. Şeye değinmek istiyorum bir de son olarak. Bu arada vakit ne ara 43-45 dakika oldu anlamadım bile ama yani bahsettiğin UI kit ve design system farkına mutlaka girmek istiyorum. Ama belki onun için senden bir ikinci bölüm sözü almak isteyebilirim. Ya
Olsun.
da belki kim bilir, belki bir etkinlikte seni konuşmacı almak isterim. Sen nasıl uygun bulursan, ama zannediyorum bu bölüm için birazcık uzun olabilir.
Tamamdır.
Ben
Kesin.
aklımdaki son konuya gireyim. O da şu, aslında az önce sen çok güzel bir örnek verdin. Hepsi burada da böyle bir pozisyon ve o an için böyle bir organizasyon olmadığı için aslında sen bir product designer olarak kendi vakitlerine, tamamen kendi gönüllü, kendi isteğinle bu sistemi kurmaya çalışıyordum. Bu aslında birçok şirkette böyle bu ihtiyaçlar var, farkında oluyorlar. Benim de gördüğüm, gözlemlediğim kadarıyla ve hatta bireysel olarak deneyimlediğim kadarıyla. Fakat bir türlü şirket buna ikna, yani böyle bir şeyin ihtiyacı, sonuçta şöyle, böyle bir takım kurmak, bu takımın işte başına birisini almak, onun yanına bu iş için çalışacak, bu proje için çalışacak tasarımcılar almak vesaire, bunlar şirkete de bir masraf kapısı aslında baktığın zaman. Burada ben business tarafının, özellikle C-Level'ın nasıl ikna edildiğini, ne gibi bunun çıktıları olduğunda onların hoşuna gittiğini ya da ya evet bak burada gerçekten bizim için bir avantaj var dediklerini merak ediyorum. Sen sahibinden de bu süreci nasıl yaşadın? Zaten bu business buna ikna olmuştu ve sen mi alındın, yoksa sen başka bir şekilde girdin ve aslında böyle bir şeye mi çevirdin?
Öncelikle şey şu an şirketlerde oradan bir başlayacağım. Şirketlerde bunu bireysel olarak kendileri başarmaya çalışan bir sürü takım arkadaşı var. Bunları sen de
Evet.
tanıyorsundur, ben de tanıyorum.
Ki genelde bu arada böldüm
Öyle
abi, özür dilerim. Ben de yaşadım. Evet,
gidiyor.
genelde tasarımcılardan, işte product designerlardan. Biz mesela son çalıştığım şirkette şöyle yapıyorduk. Haftalık belli bir gün ayırıyorduk ve o gün o tasarımcılar sadece dizayn sistemi işte inşa etmeye ve iyileştirmeye çalışıyorlardı. Ama yani bu bir noktada şöyle bir şey aslında. Her tasarımcının bu sistemi nasıl inşa edileceğine dair bilgisi olmak durumunda değil.
Zor.
Çünkü bunlar zaten beklentileri farklı olan tasarımcılar. Yani product designer dediğin kişi genelde ürünü iyileştirme, ürünü geliştirmeye, araştırma, geliştirme yapmaya, Ar-Ge tasarımcısı aslında baktığın zaman. Ve böyle bir organizasyonun gereksinimleri çok çok farklı olabilir. Her şeyden önce şöyle örnek vereyim. Mesela ben Figma'yı neredeyse %100 anlamda kullanmasını bilmeyen tasarımcılarla da çalıştım. Kaldı ki ben de zaten tamamını çok iyi kullanabilen bir tasarımcı değilim. Tüm detaylarına senin kadar hakim olan bir tasarımcı değilim. Yani şunu demek istiyorum, uzun lafın kısası. O tasarımcılardan bunu beklediğin zaman ve dayattığın zaman aslında çıktı da zaten doğru olmuyor. Yani büyük
Kesinlikle.
ihtimalle çok saçma sapan bir component library alıyorsun eline. İdare eder işte, state'leri falan oluyor. O kadar ve güncelde tutulmuyor genelde.
Batuhan, aslında süreç içerisinde bunu zaten yaşıyoruz. Öncelikle bize webmaster diyorlardı. Sonra frontend, backend, tasarımcı diye ayrıldık. Tasarımcılar bu sefer beşe bölündü. Gittikçe aslında işin uzmanlığına doğru zaten genelden özele gidiyor. İşte Türkiye bir kenar, yani biraz biliyorsun bu konularda biraz daha böyle geriden geliyor hafif hafif. Şimdi bu design ops kavramı bak yeni yeni duymaya başladık diyorsun aslında. Aslında 5 yıl belki de 6 yıl daha da fazladır da benim duyduğum zamanı söylüyorum. 6 yıl var minimum ya ilk duyduğum zamandan beri. Şirketler yeni yeni bu şeye geliyorlar. Bunun faydasını anlamaya başlıyorlar. Şeye girecektim ben. Bu şirketler arasında hani çalışma arkadaşlarımız şu an şey yapıyorlar. Emek akıtıyorlar buna. Belki mesailerinden ayırıyorlar veya vakitlerinden ayırıyorlar. Bunlardan bence hiçbir şekilde bir kere vazgeçilmemesi lazım. Hani bunu boş efor gibi görünmemesi lazım. Çünkü HB'de yaptığım şeyin bana büyük bir katkısı şu an sahibinden de oluyor. Yani aslında onun meyvesini şu an sahibinden de ben yiyorum. Orada belki bir kredi vermek lazım. Gökhan Besen şu an takım head of, bizdeki head of. Gökhan Besen zaten design ops kavramının ne olduğunu ve bu pozisyonun ne kadar önemli olduğunu bildiği için o pozisyonu açtı. Hatta bizim ilk görüşmemizde hiçbir detay konuşmadık. Sadece bu design ops kavramının bir şirket içinde ne kadar değerli olduğunu, gelirsem neler yapacağımızı konuştuk. Daha öncesinde ben DNG şirketindeydim zaten. Digital Engage şirketindeydim. Yani dedim ki eğer bu kavram, bu ortam orayı bana sağlamayacaksan, bu konuda destek sağlamayacaksan dedim ki hani rakam mevzusu değil. Ben gelmeyi düşünmüyorum. Çünkü DNG'de oradaki belki CEO'nun da hakkını vermek gerekir. O mesela hiçbir şekilde bu konuda sonuna kadar kredi açıyordu bana. Yani buradaki en doğruyu sen biliyorsun. Benim buradaki süreçlerle ilgili bir yorumum yok. Faydasını alacağımızı da %100 eminim deyip kredi açıyordu ve bunun faydasını mesela ben DNG'de aldım. En büyük faydasını orada aldım yani. Çünkü outsource ajansla çalıştık diye şey yapmadık mesela. En basit bu arada takım haline gelmesi gerektiğinden bahsettiğim konu bu. Senin söylediğin o ikilemi yaşayan, sen şu an mesela ikiye bölünüyorsun değil mi iş yaparken? Hem iş yapıyorsun hem tasarım sistemiyle ilgilenmiyorsun. Aynı şeyi developer tarafı da yaşıyor. Eğer içeri ayrı bir ekip kurmazsan şayet. O da hem işe bakmaya çalışıyor hem de sistem refaktör etmeye çalışıyor. O da ikiye
Tabii
bölünüyor.
doğru.
O yüzden dedim iş birincisi önce şu dedim. Ya bunun için takımı kuracağız içeri dedim. Bu diyen geçeceğim söylüyorum bu arada bunu. Takım kuracağız ya da dedim Arsos ajansla çalışacağım ben dedim. Development ajansıyla. Şayet de öyle oldu. Dedi ki içerideki ekip niş bir ekip hani ancak feature'lara yetiyor. Ben dedi ajansla anlaşmanı sağlayabilirim dedi. Dışarıdan bir ajansla çalıştık. Ortalama 6 ay bir süreçte. Yani normalde bu kadar kısa sürede bitmesi mucizevi bu arada. Bu arada 6 aydan kastım şu. Tasarım artık geliştirme süreci 6 ayda bitti.
Bu evet, bu bayağı kısaymış gerçekten bence
Evet,
de.
bu back office ekranı olduğu için belki biraz süreci daha kolay gitmiş olabilir. Hani daha arka plan, yani B2C çalışan bir ürün olduğu için. Ama önemli değil. Yani sürecin orada o şekilde kısa sürede gitmesi benim için kafiydi ve çok da stabil gitti. Tam Design System web sitesini kurduk. Böyle doküment edebilen bir yapıya gelecektik ki o zaman işte Gökhan'la yolumuz kesişti. Öyle bir teklif yapınca benim de hep hayalim bu arada. Yani bunu büyük bir şirkette, ses getirebilecek bir şirkette bu yapıyı kurabilmek benim için aslında mesleki tatmin seviyesinin en üstü olacak yani. Ondan sonra artık ben masterpiece abi, ben drop mic yapar, sektörü bırakırım ha geliyor. özetle dediğin şey önemli abi. Yani CEO'yu ikna etme süreçlerinde pozisyon çok önemli. Yani senin bulunduğun pozisyon o konuda önemli. Eğer en alt tabakadaysan çok zor oluyor. Sana destek çıkacak üstteki insanlar olmak zorunda. Benim HB'de yaşadığım problemlerden bir tanesi buydu bu arada. Yani tek başımaydım orada ben. Full tek başımaydım. Yani destek var ama sözde gibiydi gibi düşün. Veya şey tarafında da öyleydi. Orada da geliştirme tarafında da aynıydı yani süreç. Orada da bir iki kişi böyle bu işe gönül bağıyla bağlıydı. Aslında hepimiz 3 kişi falan böyle şey yapıyorduk o işi. Yönetmeye çalışıyorduk. Ama sahibinden de şu an öyle değil. Geldiğimde direkt design ops pozisyonuna zaten konumlandırıldım. Yani ben hiçbir şekilde iş akışlarına bulaşmıyorum. Tamamen bu anlattığım detaylara fokus bir şekilde çalışıyorum. O yüzden ikna etmesi bence süreç içerisinde gelecek gibi. Bu arada girer girmez en az 7 farklı sunum yaptım. Oradaki belki süreci iyi anlatmam iyi olabilir bundan sonraki şeyler için. Girer girmez ilk başta tasarımcılara abi sunum yapıyoruz. Design Ops nedir, ne yapar diye. Sonrasında PM'leri topluyoruz bir araya. Onlara ayrı sunum yapıyoruz. Çünkü hepsini ayrı ayrı almanın avantajı şu oluyor. Sorular birbirinden çok daha farklı oluyor. Çünkü herkesin dikeyde baktığı detaylar daha farklı olduğu için genel büyük bir toplantı çatısında şey oluyor. Dağılma çok fazla olabiliyor. parça parça yukarı doğru gidip en son CEO'ya sunum yapıldı. Ve bu konuda 3 kere herhalde sunum yapılabilmiş, yapıldı. Toplamda da çeyreklerde yapıyoruz. Yani Q1, Q2, Q3 şeklinde genel sunumlarımız da oluyor onlara. O konuda sağ olsun Burak Bey de, Burak Ertaş CEO'muz. O konuda son derece okey. Hani açısından ben bunun mutlaka gelmesini istiyorum diyor. Sadece anlaşamadığı tek bir konu var. O da şu, çok çekingen, hani bu tekilleştirme konusunda orada alınan kararlarda çok fazla böyle müdahaleci olabiliyor. Bu bir yönden iyi. Belki de sahibinden bu zamana kadar geldiği o tutarlılığı sağlayan kişi aslında biraz o oluyor. Dezavantajı var, avantajı var. Bunu ortada bir sınıfa koyacağım ben. O yüzden bol bol sunum yapacaksınız abi. Yani mevzu bu. Yukarı vakit alıp, vakit isteyip bunun benefitlerini anlatan sunumlar yapacaksın. Ve sunumlarda ben en çok iki konuya değiniyorum. Bir feature istiyorsun bizden ve buna 5 hafta diyoruz değil mi biz diyorum. Veya 5 sprint diyoruz değil mi? Bunu 2 sprintte yapabiliriz. Ama bunu yapamamız için şunu yapmamız lazım. Yani aslında bir havuç vermek gibi sunumlar yapıyorum. Sunumda ben gidip anlatmıyorum abi. İşte dizayn sistemin şöyledir, işte benefitleri budur değil. Hatta ben yani bu konuda bize gelen bazı danışmanlar oluyor. Geliyor abi danışman yapıyor. Genel UX problemlerini anlatıyor, tamam mı? Yani abi genel UX problemlerini bana anlatma. Beni analiz et. Analiz sonucu bana çıktığını ver. Yani danışmandan beklentim aslında budur. Aynı problemi görüp ben sunumları o şekilde yapıyorum yukarı tarafa. Yani bu bizim genel dizayn sistem faydası şudur bilmem değil abi. Biz de şöyle bir feature istemiştim. Burada problemlerimiz neydi? Bu konuda belki süreci biraz yakın takip etmen gerekebilir. Örnek veriyorum, bu kendini belli eder. Bazı feature'lar mesela geliştirmesi çok süreç alır. Orada ben gözlemci olarak bulunmaya çalışıyorum. Problemleri orada görmek amaçlı. Diyorum ki bak mesela normalde bu 5 sprint sürdü. Sürmesinin de tek sebebi şu sayfanın refaktör edilmemesi. Hiç edilebilecek vakitte bulunamaması. Bunları zamanında tekilleştirebilmiş olsaydık buradan 3 sprint sen kazanabilirdin. Diyorum ve oluyor. Evet, çok doğru aslında, çok mantıklı. Bunu yapalım. Bir rayına sokalıma geliyor konu. Yani bunların ufak ufak şeylerini alıyorsun. Onaylarını alıyorsun. Sonrasında zaten yapı da kendini yapıyor. Kanıtlamış oluyor, doğrulamış oluyor kurduğun yapı.
Evet, her departmanın kendi özelinde sunum yapmak aslında tahmin ediyorum ki örnek veriyorum. Mesela belki yaptınız mı bilmiyorum ama mesela bir C-level'a bir sunum yaparken belki bunun birazcık daha mali katkılarına, işte bu bize seneye vurduğun zaman ne kadar bir maliyetten kurtaracak vesaire dediğin zaman belki bu daha iyi bir ikna etme yöntemi olabilir, kesinlikle katılıyorum. Bir de şu konu var ya abi, mesela bazen yani ben de mesela hep son şirketimle örnek veriyorum çünkü gerçekten de yaşadığım en güzel product design süreçlerini son şirketimde yaşadım ve workshopların değerlerini de, yani bize İşte head designer vardı B2B, B2C taraflarında. Bir de onun hepsinin üstünde bir design direktör vardı. Ve aslında design direktörün şirkete katılımıyla birlikte biz birazcık workshop kültürüyle de tanıştık. Yani biz çeyrekler içerisinde çok fazla workshoplar yapıyorduk. Ve bunlar, şunu fark ettiğim zaman aslında tasarımcının gireceği süreçlerde de, ya da illa tasarımcı olmak zorunda değil, developer da, PM de olabilir vesaire, neyse, gireceği yeni bir süreçte de onun öğrenme aşamasını sağlamak da önemli. Yani sen şu an sahibinden koma gelip hiç kimseyle bir workshop yapmadan, onların fikirlerini almadan ya da onlara ne yapacağını daha öğretmeden, anlatmadan bir şeyler yapsaydın belki sistematiğin bu kadar iyi çalışmasını sağlamayabilirdin ya da çalışacağını sağlamayabilirdin. Hani burada aslında içerideki ekibi eğitmek ve onları geliştirmek de sanırım bu pozisyonun önemli parçalarından bir tanesi. Çünkü yine az önceki söylediğim konuya geliyor. Aslında product designer'lar bu alanda sorumlulukları olması gereken ya da bilgi donanımında olması gereken kişiler değil. Olursa aynen, tabii ki onun bireysel anlamda avantajına. Ama yani rolü gereği olması durumunda değil. O yüzden senin ona ne kadar eğittiğin ve işte ona ne kadar öğrettiğin de çok önemli bir hale geliyor. Çünkü sistemi kullanacak kişi günün sonunda o. Yani aslında senin kullanıcıların tasarımcılar ve yazılımcılar baktığın zaman ve senin onları bir şekilde eğitmen gerekiyor.
Aynen öyle. O yüzden sürekli süre gelen noktalarda workshoplar yapıyoruz bol bol.
Süper. Abi çok teşekkür ederim. 56 dakika oldu.
Aynen. Ben de
Yani
o yüzden.
50 küsur dakika oldu. Bir saate yaklaştı. En uzun bölümlerden bir tanesi. Daha konuşsak eminim bir 2-3 saatlik daha ben konu bulurum yani. Dediğim gibi konu sahibinden konuk sen olunca ortaya çok fazla şey çıkıyor. Ama hem ben senden bir ikinci bölüm sözü almış olayım burada herkesin gözü önünde. Hatta bilmiyorum takip etme fırsatı oldu mu? Biz geçtiğimiz haftalarda İzmir'de bir etkinlik düzenledik.
Görmem mi?
Gördüğüm
Müthiş ya.
kadarıyla da güzel tepki topladı açıkçası. Ben de çok keyif aldım ve ben de çok memnun oldum. Bunun birazcık daha böyle devamını sağlamayı düşünüyorum. Hatta farklı illerde yapmayı planlıyorum. Seni de mutlaka orada sahnede belki sahibinden konunun umarım yayınlanmış olur o zaman yeni dizayn sistemi. Belki de onu sunuyor olursun. Hiç belli olmaz. Çok da mutlu olurum açıkçası.
Ben de çok mutlu oldum Batuhan. Teklifin için de çok teşekkürler. Seve seve.
Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol abi bu bölüm içinde katıldığın için davetimi kırmadın. Çok çok teşekkürler. İyi akşamlar.
İyi akşamlar. Kolay gelsin. Bay bay.